Kitabın adı Les, Lisans Üstü Eğitim Sınavı. Yazan Burhan Gül, Gürol Cengiz, Demet Öztürk. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. İkinci kaset A100'ü, sayfa 329. 7. 1. Mudanya'da ne var ne yok. 2. Geçen cumartesi. 3. İyilik, güzellik. 4. Ne zaman döndün? 5. Tek başıma gittim. 6. Kiminle gittin? Yukarıdaki cümlelerin karşılıklı konuşmanın doğal akışına göre en uygun sıralanışını aşağıdakilerden hangisidir? A. 1, 2, 4, 5, 6, 3. B. 2, 3, 4, 6, 5, 1. C. 5, 3, 1, 4, 6, 2. D. 1, 3, 4, 2, 6, 5. E. 1, 4, 2, 3, 5, 6. Cevap 7. Konuşmaların, Mudanya'ya gidip dönen biriyle karşılaşan bir tanıdığın arasında geçtiği anlaşılmaktadır. Yoldan gelenle ilk karşılaşmanın doğal konuşma sırasını düşünme, doğru sıralamayı bize verecektir. Bu uygun sıralanışın D seçeneğinde olduğu görülmektedir. Cevap D seçeneği. 8. Amaç: çiftçiye daha kolay şekilde kredi vermek. Önlem: 1. Kredi faizlerinin yükseltilmesi. Önlem 2. Geri ödeme koşullarının iyileştirilmesi. Yukarıdaki önlemlerin başta verilen amaçla ilişkisi hakkında ne söylenebilir? A. Birinci tutarsız, ikinci tutarlı. B. Birinci ilişkisiz, ikinci tutarsız. C. Birinci tutarlı, ikinci tutarlı. D. Birinci tutarlı, ikinci ilişkisiz. E. Birinci tutarlı, ikinci tutarsız. Cevap 8. Verilen ilkelerden ikinci amaca uygundur. Birinci önlem ise uygun değildir. Yani birinci tutarsız, ikinci tutarlıdır. Cevap A seçeneği. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görme duyusuna seslenen ayrıntılar bir arada verilmiştir? A. Adamın gürültülü, peltek konuşmasını dinledikçe sıkıntıdan terliyordu. B. Uzayıp giden bu çorak, bomboz topraklara baktıkça içine bir sıkıntı çöküyordu. C. Lüle taşından yapılmış renk renk kolyelere hayranlıkla dokunuyordu. D. Hatıra defterini okudukça eski günlerin içine dalıyordu. E. Yumuşak sarı saçlarına dokundukça içine bir huzur doluyordu. Cevap 9. Verilen seçenekler incelendiğinde A'da görme işitme, B'de görme, C'de dokunma görme, D'de görme işitme, E'de ise dokunma görme duyuları vardır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Cevap B seçeneği. 10. Teknolojik uygarlığın bilime dayanmaması, bilimle beslenmemesi düşünülemez cümlesini anlam değişikliği yapmadan olumlu biçimde yeniden söylemek gerekse aşağıdakilerden hangisi en uygun olur? A. Teknolojik uygarlığın bilime dayanması, bilimle beslenmesi başlıca özelliği olmayabilir. B. Teknolojik uygarlığın bilime dayanması, bilimle beslenmek zorunda olmasıdır. C. Teknolojik uygarlığın başlıca özelliği bilime dayanması, bilimle beslenmek zorunda olmasıdır. D. Teknolojik uygarlığın başlıca özelliği ne bilime dayanması ne de bilimle beslenmesidir. E. Bilime dayanma ve bilimle beslenmenin teknolojik uygarlığa katkıda bulunduğu bilinmeyebilir. Cevap 10. Cümlede anlam değişikliği olmayacağına göre olumlu halde bile aynı anlam korunacak demektir. Cümlede Teknolojik uygarlık mutlaka bilime dayanacak ve bilimle beslenecek anlamı veriliyor. Buna göre en uygun seçenek C seçeneğidir. Cevap C seçeneği. Başlık, paragraf. Paragraf, belli bir düşünce üzerinde duran bir kalıptır. Bu düşünce cümleler halinde aktarılırken cümleler gelişigüzel sıralanamaz. Paragraf yazının bir taslağıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Her paragrafın bir de başlığı, altı çizili, vardır. Bu başlık paragrafın konusuna uygun olarak seçilmiş olmalıdır. Her paragrafın bir ana düşüncesi, altı çizili, mutlaka olmalıdır. Bu düşünce iyi bir paragrafta çoğu zaman bir cümle şeklinde verilir. Bu cümle açık ve özlü bir biçimde yazarın yazısını yazmaktaki amacını ortaya koyar. Kimi yazılarda ise bu düşünce verilmeyip parçanın tümüne sindirilmiş olabilir. Parçada ana düşünce ortaya konurken bu düşünceyi açıklayan ve destekleyen başka düşüncelerden de söz edilir. Bunlara parçanın yardımcı düşünceleri, altı çizili, denir. Örnek 1. Fakat daha umutlandıracak kadar bulut kümelenmeden güneyden acı bir rüzgar koptu. Bu keskin samyeli yerden süpürge ile toz kaldırmış gibi gökteki bulutları sildi süpürdü. Gök çıplak ve boş kalmıştı. Yukarıdaki parçayı aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlatmak uygun olur? A. Aylar ayları kovaladı, yine de yağmur yağmadı. B. Havada bir ağırlık vardı, gökyüzü kapkara bulutlarla kaplanmıştı. C. Koyu kırmızı bir şafak söküyor, ortalık yavaş yavaş ağarmaya başlıyordu. D. Öğleye doğru küçük hafif bulutlar isteksiz isteksiz gökte toplandı. E. Şimdi sanki gök olağan borcunu bereketli bir yağmurla ödüyordu. Çözüm 1. Verilen seçenekler incelendiğinde parçada anlatılan konuyla ilgili olan cümlenin öğleye doğru küçük hafif bulutlar isteksiz isteksiz gökte toplandı cümlesi olduğu görülmektedir. Cevap D seçeneği. Örnek 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilir? A. Gerçi bunların büyük bir çoğunluğu edebiyatçılarla dosttur. B. Ama kitabı okumaya başlayınca bu düşüncesi değişti. C. Ressamlarımızın çoğu resimden başka bir şey düşünmez. D. Bu yüzden bu ressamımızın roman yazması şaşırttı beni. E. Bunun bir nedeni olmalı diye düşünmez misiniz? Çözüm 2. Bir paragrafın başlangıç cümlesi konuya giriş bildirdiğinden kendinden önce başka şeylerden söz edildiğini bildiren bir anlam vermemelidir. Seçeneklere bakıldığında sadece C seçeneğinin bu özelliği taşıdığı görülür. Cevap C seçeneği. Örnek 3. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturmak istense, bunlardan hangisi o paragrafın giriş cümlesi olur? A. Kişiler arası iletişim, kişilerin yüz yüze karşılıklı konuştukları durumlarda olur. B. Oysa kitle iletişiminde kaynak ve hedef birimler karşı karşıya gelmezler. C. Bu kanallar aracılığıyla bir tek kaynak, çok sayıda hedefe geniş bir alan ve zaman içinde ulaşabilir. D. Ayrıca kitle iletişimi, geri iletim ve iletişim ortamı yönünden de kişiler arası iletişimden farklıdır. E. Bu arada ulaşım sınırlaması ve etkiyi de unutmamak gerekir. Çözüm 3. İlk cümlenin onu kendinden önceki cümlelere bağlayan bir özellik göstermemesi gerekir. Seçeneklere bakıldığında bu özelliği sadece A seçeneğinin taşıdığı görülür. Cevap A seçeneği. Örnek 4. Cumhuriyet reformları Türkiye'de ilginç bir sosyal gerçek yaratmıştır. yasalarının içeriği ve siyasal yapısı yönünden kağıt üzerinde Batı ülkelerine benzeyen yeni Türk toplumu, düşünce ve davranışları büyük ölçüde geleneksel otoriter kültür değerleri içinde biçimlenmiş insanlar tarafından yönetilmektedir. Nokta nokta nokta. Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle en anlamlı biçimde sürdürülebilir? A. Bir anlamda iki düzeyli bir yaşam düzeni yaratılmıştır. B. Aşağıdaki gözlemler toplum düzenindeki karmaşayı ortaya koymaktadır. C. Bu nedenle göstermelik demokratik değerlerle bir sonuca ulaşılamaz. D. Halkın sosyal yaşamına anlam veren kaynak otoriter kültürdür. E. Ne var ki çocuklar aile ortamında geleneksel değerlerle yetiştirilmektedir. Çözüm 4. Verilen seçenekler incelendiğinde en uygun cümlenin D seçeneğinde olduğu görülür. Cevap D seçeneği. Örnek 5. İyi ressam, kötü ressam ne demektir? Hiçbir şey demek değildir. Çünkü kötü ressam yoktur. Bir kimse kötü resim yapıyorsa ressam değildir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Kötü ressamı iyi ressamdan ayırmak güçtür. B. Ancak iyi resim yapana ressam denebilir. C. Ressamların hepsi iyi resim yapamaz. D. İyi resim yapmak için çok çalışmak gerekir. E. Kötü resim yapan bir ressam üne konuşamaz. Çözüm 5. Yazar ancak iyi resim yapana ressam denilebileceğini anlatıyor. Cevap B seçeneği. Örnek 6. Toplantının yöneticisi gençlere lütfen söz hakkı tanıyan, onları her an susturmaya hazır yetişkin kimliği takınmadı. Tersine görüşlerini dile getirmeleri için onları yüreklendiren bir ağabey kimliğini sonuna kadar korudu. Bu tutumuyla nokta nokta nokta. Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin akışına göre bu parçanın devamı olamaz? Altı çizili. A. Gençlere görüşlerini rahatça söyleme olanağı sağladı. B. Bir gençlik toplantısının nasıl olması gerektiğini gösterdi. C. Sorunların çok değişik açılardan ele alınabileceğini gösterdi. D. Gençlere konuşma fırsatı vermenin hiç de zor olmadığını kanıtladı. E. Yetişkinlere gençlerin küçümsenemeyeceğini anlatmak istedi. Çözüm 6. Seçenekler incelendiğinde C seçeneği hariç tüm seçeneklerin parçanın devamı olabileceği görülmektedir. Cevap C seçeneği. Örnek 7. 1. Şimdiye kadar yapılan gözlemlerde gezegenlerin atmosferlerinde bu saydıklarımızdan hiçbirine rastlanmamıştır. 2. Bunlar yoksa en azından su buharı bulunmalıdır. 3. Bir gezegende hayat olması için gezegenin atmosferinde ya oksijen ya da karbondioksit olmalıdır. 4. Buna göre gezegenlerde hayat olmadığı söylenebilir. Yukarıdaki cümleler hangi seçenekte verilen sıraya göre okunursa düşüncenin akışında bir kopukluk olmaz. Altı çizili. A. 1, 2, 4, 3. B. 2, 4, 1, 3. C. 2, 1, 3, 4. D. 3, 2, 1, 4. E. 4, 1, 2, 3. Çözüm 7. Cümleler incelendiğinde 3. cümlenin giriş cümlesi olduğu görülür. Bu cümle esas alınarak diğer cümleler yerleştirildiğinde şöyle bir sıralama çıkar. 3, 2, 1, 4. Cevap D seçeneği. Örnek 8. Tek koluda kalsam, kötürüm damlalı da olsam, Sökülse de bütün dişlerim, ne mutlu bana yaşıyorum. Bu parçada şairin işlediği temel duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşamdan çok şey bekleme. B. Yaşama duyulan bağlılık. C. Sağlığın bozulması. D. İnsanlara karşı duyulan sevgi. E. İnsanların birbirini sevmesi. Çözüm 8. Şairin işlediği temel duygu yaşama bağlılıktır. Cevap B seçeneği. Başlık: Test soruları ve çözümleri. 1. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturmak istense, bunlardan hangisi o paragrafın giriş cümlesi olur? A. Ama artık sözleri bana çevirmez olmuştu. B. O ikisi el ele tutuşmuştu ve benim de elimi tuttular. C. Her biri bana zaman ayırdıktan sonra tekrar o kümbetin içine girdiler. D. Hala kumlu olan ellerimizi yere değdirdik. E. Birer birer tüm üyeler dışarıya çıktılar. Cevap 1. İlk cümlenin onu kendinden önceki cümlelere bağlayan bir özellik göstermemesi gerekir. Buna göre giriş cümlesi E seçeneği olmalıdır. Cevap E seçeneği. 2. Bu sanatçının dilediğiniz bir hikayesini seçin. Seçtiğiniz hikayenin istediğiniz yerinden bir kelimeyi çıkarın ya da onun yerine başkasını koymaya çalışın. Genellikle denemeniz başarıya ulaşmaz. Sanatçının bu parçada sözü edilen özelliği nedir? A. Düşünce bağlantısı güçlü cümleler kurması. B. Az sözle çok şey anlatması. C. Çok anlamlı kelimelere yer vermesi. D. Kendine özgü kelimeler kullanması. E. Kelimeleri yerli yerine kullanması. Çözüm 2. Sözü edilen sanatçının hiçbir sözcüğü çıkarılamıyor ya da çıkarılan sözcüğün yerine bir başkası kullanılamıyor. O halde bu yazar sözcükleri yerli yerinde kullanıyor demektir. Cevap E seçeneği. 3. Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gereksiz kelimelerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse en açık, en doğru biçimde söyler. Ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlam çoğalması, üzerinde uzun uzun durmak, incelemek, düşünmek gerekliliğini yaratır. Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur? A. Özlü anlatım. B. Anlam bütünlüğü. C. Yalınlığa giden yol. D. Düşüncede açıklık. E. Kısa yazmanın yararları. Cevap 3. Bu parçadaki konunun özü sanatçının açık, yalın, akıcı anlatımıdır. Bunları toparlayan en uygun başlık özlü anlatımdır. Cevap A seçeneği. 4. 1. Yalnızlık konusuna açıklık getirebilmek oldukça güçtür. 2. Her şeyden önce yalnızlık öylesine acı veren ve ürkütücü bir duygudur ki insanlar bu duyguyla yüzleşmemek için her türlü çabayı gösterirler. 3. Yaratıcı kişi gerektiğinde yalnız kalmaktan korkmayan kişidir. 4. O denli ki psikiyatristlerin bile konuyu gereğince işlemiş olduğu söylenemez. 5. Yalnızlık sözcüğüyle dile getirilebilecek çok farklı yaşantılar vardır. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulsa hangisi dışarıda kalır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Cevap 4. Cümleler incelendiğinde yalnızlıkla ilgili genel bilgiler içerdikleri görülmektedir. Ancak 3. cümlede yaratıcı kişi ile ilgili bilgi verilmiştir. Cevap C seçeneği. 5. İnsan bir zaman tüketicisidir. Üstelik bize ayrılan bu zaman oldukça sınırlıdır da. Ama Yine de çoğumuz yapmak istediklerimizi sonsuza dek zamanımız varmışçasına erteleriz. Yaşamımız boyunca yitirdiğimiz bazı şeyleri yeniden elde edebilir ya da yerine başka şeyler koyabiliriz. Ama tükettiğimiz zamanı asla. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi söylenmek istenmektedir? A. Yapmak istediklerimizi sonra da yapsak olur. B. Yitirdiğimiz şeyler çok önemlidir. Onları tekrar elde etmemiz mümkün değildir. C. Zaman geri kazanamayacağımız tek şeydir ve onu çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. D. Kendimizi zamanla sınırlamamalıyız. E. Hayatta en önemli şey insanın kendisidir. Cevap 5. Paragrafta zamanın öneminden bahsedilmekte ve onu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiği belirtilmektedir. Cevap C seçeneği. 6. Oldum olası kendimi çok iyi bir şekilde ifade etmeyi istemişimdir. Bunu nasıl yapacağımı ise daha yeni buldum, yazmak. Ama bunun nedenini ben de bilmiyorum. Bu içle ilgili bir şey. Canım yazmak istiyor. Bu parça aşağıdakilerden hangisine yanıt olabilir? A. Ne tür yazılar yazıyorsunuz? B. Kendinizi ifade etmeniz bu kadar önemli mi? C. Sizinle yazmak arasında, oluşum arasında ne gibi bir bağ var? D. Anlatmak istediklerinizi edebiyatla anlatmaya ne zaman karar verdiniz ve neden edebiyat? E. Ne tür yazılar yazıyorsunuz? Cevap 6. Seçenekler incelendiğinde en uygun sorunun D seçeneğinde olduğu görülür. Cevap D seçeneği. 7. Şairlik yeteneği yeter mi? Bitiyor, yitebiliyor. Bir şair bir gün daha kötü bir şair durumuna gelebiliyor. Bunu sanatçının belli bir anda ulaştığı doruk noktasına artık bir daha ulaşamaması gerçeğiyle karıştırmamak gerek. Koşullar değiştiği için geri düşmüş olmaktan, yeni durumlara ayak uydurmamaktan, eskimiş olmaktan başka bir şey anlatılmak istenen. Parçaya göre şairlik yeteneğinin yitmesi ne demektir? A. Yeni akımlara uygun yapıtlar verememe. B. Hep benzer konuları işlemeye başlama. C. Eskisi kadar nitelikli yazamama. D. Dildeki değişimin gerisinde kalma. E. Toplumsal beğeniye sırt çevirme. Cevap 7. Parçada şairlik yeteneğinin yitmesinde kasıt, eskisi kadar güzel şiirler verememektir. Son cümlede bu eskimenin çevre koşullarıyla ilgili olmadığı söylenmiş. Bu koşullara uymayan A, B, D, E seçenekleri yeteneğin bitmesi anlamına gelmez. Cevap C seçeneği. 8. Ama bir gece karşıma benliğim çıkacak ve benden hesap soracak gaddar bir yargıç gibi. Ve bu titreyen, aciz elim silah tutacak, nişan alacak, suçluyu korkusuzca vuracak. Yukarıdaki dizelerde anlatılmak isteneni en iyi anlatan soru cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Nasıl yaşadın? Neden öyle yaşadın? B. Hayal ettiklerini neden küçümsüyorsun? C. Hiç suçluyu aradın mı? D. Senden kim hesap soracak? E. Suçluyu kim vuracak? Cevap 8. Dizelerde insanın kendisiyle hesaplaşması anlatılmaktadır. İnsanın kendisiyle hesaplaşırken soracağı sorulardan biri, nasıl yaşadın, neden öyle yaşadın sorusudur. Cevap A seçeneği. 9. Odada uzun boylu, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Çok güzel giyimliydi ve heybetli bir yakalık kıyafetini tamamlıyordu. Sesinde tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi Mr. Krauss'tu. Bu parçada Mr. Krogas'ın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösteren bir ipucu yoktur. Altı çizili. A. Kibirli. B. Şakacı. C. Kibar. D. Saygılı. E. Uzun boylu. Cevap 9. Parça incelendiğinde Mr. Krogas'ın şakacı olduğuna dair bir ipucu olmadığı görülür. Cevap B seçeneği. 10. Trenle Münih'ten Berlin'e gittik. Karşımızda oturan yaşlı, gözlüklü bay iki gazeteyi didik didik etti. Bir genç kız kulağında Walkman hem müzik dinledi hem de bir kitap okudu. Sadece sayfaları çevirirken dışarı baktı. Yan tarafta genç bir çift el ele tutuşmuş vaziyette dışarıyı izliyorlardı. Bu parçanın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez? Altı çizili. A. Yani bizden başka herkes bir şeyle meşguldü. B. Sanki dünyayla ilgilerini kesmişlerdi. C. Yol boyunca görülecek ilginç şeyler vardı. D. Çünkü bu insanlar doğayı önemsemiyorlardı. E. Bir delikanlı kalın bir kitabın sayfalarına gömülmüştü. Cevap 10. Parça incelendiğinde insanların doğayı önemsemediklerine dair bir değinme olmadığı görülür. Cevap D seçenekleri. Başlık: Anlatım bozuklukları. Bir cümlede anlamı ve anlatımı bozan sözcüklerin kullanımı dil yanlışlarına neden olur. Anlatım bozukluklarını 3 grup altında toplamak mümkündür. 1. Anlama dayalı bozukluklar. 2. Yapıya dayalı bozukluklar. 3. Öğe bozuklukları. Başlık: Anlama dayalı bozukluklar. Bu tür bozuklukları da kendi içinde şu şekilde sınıflandırmak mümkündür. 1. Gereksiz sözcük kullanılması. 2. Çelişen sözcüklerin kullanılması. 3. Cümlede belirsizlik bulunması. 4. Yanlış anlamda kullanılan sözcükler. 5. Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması. 6. Mantık hatasının olması. Başlık: Yapıya dayalı bozukluklar. 1. Yapısı yanlış olan sözcükler. 2. Tamamlama yanlışları. 3. Yanlış yerde kullanılan sözcükler. 4. Noktalama ve yazım yanlışları. 5. Atasözü ve deyim yanlışları. Başlık: Öğe bozuklukları. 1. Özne yanlışları. 2. Tümleç yanlışları. 3. Yüklem yanlışları. Bu alanda sorulan sorular değişik özellikler gösterebilir. Bazen bir cümle verilir ve bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir diye sorulur. Bazen de aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır şeklinde sorulur. Örnek 1. Çocukları sağlıklı ve sıhhatli yetiştirmek için beslenmelerine önem vermeliyiz. Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? A. Çocukları sözcüğünden sonra virgül koyarak. B. Ve sözcüğü kaldırılarak. C. Beslenmelerine sözcüğü beslenmelerinden şekline dönüştürülerek. D. Sağlıklı veya sıhhatli sözcüklerinden yalnızca birini kullanarak. E. İçin sözcüğünden sonra noktalı virgül koyarak. Çözüm 1. Cümledeki yanlış sağlıklı ve sıhhatli sözcüklerinin ki bu sözcükler eş anlamlıdır bir arada kullanılmasıdır. Bu sözcüklerden biri kaldırılarak anlatım bozukluğu giderilebilir. Cevap D seçeneği. Örnek 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Herkesi eleştirmek bize hiçbir yarar sağlamaz. B. Böyle bağırmana gerek yok, sağır değilim. C. Deprem kuşağı üzerinde olduğundan sağlam yapılmayan binalar depremde çabucak yıkılıyor. D. Tarihi yapıların özelliklerini yitirmemesi için belli aralıklarla onarılması gerekiyor. E. Onun bu konudaki saygı ve hürmeti beni şaşırttı. Çözüm 2. Anlatım bozukluğu E'dedir. Bu cümledeki saygı sözü zaten hürmet anlamını taşıyor. Cevap E seçeneği. İkinci kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 342.